Biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız. Üçüncü yazı. Cumhuriyet ekonomisinin nasıl dibe çekildiğini anlatmaya devam ediyoruz. 12 Eylül darbesinden sonra iş başına gelen Turgut Özal iktidarı ile neoliberal dönüşüm gerçekleştirilir. Cumhuriyet dönemi milli değerlerinin özelleştirme eliyle yok edilmesi çalışmaları da hızlandırılır. Cumhuriyetin devasa fabrikaları önce atıl hale getirilir, ardından da hurdaya çıkarılır. Ancak Özal iktidarının neoliberal politikaları da işe yaramaz. 1986 yılında icra ve iflas olayları artar. Yüzlerce şirket iflas eder, onlarcası da konkordato talebinde bulunur. Bu yıl batık sermayelerin yanı sıra üretim ciddi oranda düşerken ihracat da durma noktasına gelir. Durum bankalar için de pek iç açıcı değildir. 1986 yılında ciddi denetimler yapmaya gerek duymadan kredi musluklarını iyice açan bankalar, iflas ve hacizlerle ortaya çıkan batık krediler nedeniyle ciddi sarsıntılar geçirir. Ekonomide yaşanan darboğaz, devletin dolaylı olarak firma kurtarma operasyonlarına yönelmesine neden olur. Kamuoyunda kurtarma yasası olarak bilinen kanun yayınlanır. 24 Ocak modeli ekonomi, ülkeye önce sanal bir ferahlama getirmiş, ardından da korkunç bir darboğazı sokmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ancak her devirde olduğu gibi Özal ekonomisi de kendi zenginliğini yaratırken orta direk denilen kesim tamamen yok edilmiştir. Tüm bu yaşananları adeta pembe gözlük takarak izleyen Turgut Özal ise şunları söyleyebilmektedir. 3 yılda 30 yıllık iş yaptık. Özal ilk kez haklıdır. 3 yılda 30 yıllık milli değerler ışık hızıyla yok edilmiştir. 10 yıllık iktidar döneminde Cumhurbaşkanlığına kadar yükselen Turgut Özal'ın 1993 yılındaki ölümünün ardından Türkiye'de yeni bir dönem başlar. 1994 yılı Türkiye açısından ekonominin tam anlamıyla iflas ettiği bir yıl olur. 1950'li yıllarda Menderes iktidarıyla başlatılan borçlanmaya dayalı iktisadi siyaset Demirel, Özal ve Çiller zamanında da devam ettirilir. Ulu orta harcamalar sonucunda dış borç ve bütçe açığı yükselir. Ekonomi alarm vermeye başlar. Nihayet 14 Ocak 1994 tarihinde Cumhuriyet tarihinin Atatürk'ten sonraki en bunalımlı krizlerinden biri daha yaşanır. Amerikan dolarının hızlı yükselişi önlenemez ve halk bankalara hücum eder. Para çekme kuyrukları uzadıkça uzar. Bankalar verdikleri kredileri geri istemeye başlarlar. Borsa çöker, dövizle borçlanan firmalarda arka arkaya iflaslar başlar. İntihar edenlerin haberleri gazetelerde yer alır. Sonuçta DYP-SYP hükümeti tarafından o meşhur 5 Nisan kararları alınır. Türkiye'nin tarihindeki en büyük kemer sıkma politikası açıklanır. Doların aniden yükselmesi birçok şirketi ya iflas ettirir ya da iflas durumuna getirir. Vergiler ve faizler yükselir. Enflasyon %100'ü aşar. Bu durum iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasına da neden olmaktadır. Hükümet yeniden IMF'nin ipine sarılır ve o kaçınılmaz stand-by anlaşmalarından biri daha imzalanır. 1998 yılına kadar kör topal ilerleyen Türkiye ekonomisi 1998 yılında bir kez daha darboğaza girer. Uygulamaya alınan sıkı para politikası ve enflasyon düşürme programını Asya-Rusya krizi sekteye uğratır ve milyarlarca dolar sıcak para yurt dışına kaçar. Ekonomik daralma kaçınılmazdır. Faizler yükselir, dış borç fırlar. Hazine iç borçları döndüremeyecek noktaya ulaşır ve kaçınılmaz son gelir. 1999 yılının Aralık ayında hükümet IMF ile yeni bir stand-by anlaşması imzalar ve 3 yıllık bir yeniden yapılandırma dönemi oluşturulur. 19 Şubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulu toplanır. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında süren gerilim patlama noktasına ulaşır ve o meşhur anayasa kitapçığını fırlatma olayı yaşanır. Akabinde de borsa çakılır ve faizler fırlar. Zaten bıçak sırtında duran Türkiye ekonomisi tamamen dibe vurur. 21 Şubat 2001'de tarihe Kara Çarşamba olarak geçen büyük ekonomik kriz patlak vermiştir. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük krizidir. Arka arkaya meydana gelen iflaslar nedeniyle çok sayıda iş yeri kapanır, binlerce çalışan işsiz kalır, piyasalar durgunlaşır. Sonuç olarak ABD'den ithal edilen Kemal Derviş ile IMF'nin güçlü ekonomiye geçiş programı uygulanmaya konulur. 1999-2000 yılı krizinin sonrasında bir 3 yıllık stand-by anlaşması daha gerçekleştirilir. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra getirildiği ekonomisi dışa bağımlı bir ülke konumundan bir türlü çıkamamaktadır. Her gelen iktidar bir öncekini aratmakta, ülke giderek yoksullaşmaktadır. Ancak tarihi bir gerçek vardır ki o hiçbir zaman değişmez. Bozulan ekonomiler iktidarları koltuklarından eder. Bu gerçek Türkiye'de de değişmemektedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim isteriz çığırtkanlığı sonucunda 3 Kasım 2022 seçimleri gerçekleşir ve halk CHP hariç tüm partileri sandığa gömer. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidara getirir ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de muhalefet görevi verir. Ülke uzun yıllar devam edecek bir karşı devrim sürecinde kırılma noktasına gelmiştir. Yazan Tülay Hergünlü. Yazı devam edecektir.